Ayrım 27, sayfa 351. Tren rutin seslerle ilerliyordu. 14 numaralı vagonun arkasında toplanan bir grup kadının kahkahası yükseliyordu. Noel kutlamasından dönüyormuş gibi görünen karşı sıradaki orta yaşlı çift süslü püslü kıyafetler giymişti. Raflar şişkin çantalarla dolmuş, peynir, şarap, pahalı çikolatalar gibi Noel'e özgü yiyeceklerin kokusu da etrafı sarmıştı. Mor ve Liv'in İngiltere'ye dönüş yolculuğu ise sessiz geçiyordu. Neredeyse hiç konuşmadan oturuyorlardı. Mo'nun akşamdan kalma hali bütün gün devam etmiş ve o da çözümü küçük, pahalı bir şişe şarap daha içmekte bulmuştu. Liv notları okuyor, her kelimesini önündeki masaya koyduğu küçük İngilizce-Fransızca sözlüğünden bakıp yazıları anlamaya çalışıyordu. Sophie ile Ferrin durumu yol boyunca gölge gibi üzerine çökmüştü. Bu zamana kadar hep mükemmel olduğunu düşündüğü kadının kederi onu ele geçirmişti. Gerçekten de Almanlarla işbirliği mi yapmıştı? Başına ne gelmişti? Bir görevli koridor boyunca servis masasını itiyor, içecek ve şekerli atıştırmalıklar satıyordu. Liv, Sophie'nin hayatına kendini öyle kaptırmıştı ki kafasını neredeyse hiç kaldırmıyordu. Eşlerin ortadan kaybolduğu, özlem, açlık ve Almanlara karşı duyulan korkuyla dolu bir dünya ona şimdi bu dünyadan daha gerçek görünüyordu. Le Coq Rouge'daki duman kokusunu alıyor, ayak seslerini duyuyordu. Gözlerini her kapattığında tablo, Sophie Lefebvre'in korku dolu yüzünü, askerler tarafından araca bindirildiği, sevdiği ailesi tarafından dışlandığı halini yansıtıyordu sanki. Kahverengi, ince sayfalar parmak uçlarının dokunuşuyla nemlenmişti. Edward'ın piyade taburuna katılıp, Sophie'nin de Saint Peron'daki ablasının yanına gittiği ilk dönemde Edward'ın ona yazdığı mektuplar vardı. Edward, özleminden bazı geceler nefes bile alamadığını yazıyordu. Her gece onu yanına çağırdığını, soğuk havada resmini yaptığını anlatıyordu. Sophie, kocasının yanında olabildiği için o hayali benliğini kıskanıyor, kocası için dua ediyor, ona espriler yapıyordu. Sophie, ilişkilerini öyle güçlü, öyle içten anlatmıştı ki, Fransızcadan çevirmeye çalışmasına karşın Liv, yazılanlardan çok etkilenmişti. Parmaklarını solgun harflerin üzerinde gezdirip, bu sözlerin resimdeki o kıza ait olmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Sophie Lefebvre artık o çatlamış yaldızlı çerçevenin içindeki baştan çıkarıcı kadın değildi. Gerçek bir bireye, yaşayan, nefes alan, üç boyutlu bir varlığa dönüşmüştü. O bundan böyle çamaşır yıkamaktan, yiyecek kıtlığından, kocasının üniformasını yamamaktan, korku ve kızgınlıklardan bahseden bir kadındı. Liv, Sophie'nin resmini kimseye veremeyeceğini böylelikle bir kez daha anlamıştı. Liv iki sayfaya baktı. Uzaklara dalan Edouard Lefebvre'in bir fotoğrafının iliştirildiği bu sayfalardaki yazılar biraz daha sıkışıktı. Ekim 1914. Duman, buhar ve ıstırap dolu vedalaşmalardan geçilmeyen Gare du Nord sayısız askerle ve ağlayan kadınlarla dolu. Edouard ağlamamı istemez biliyorum. Hem zaten kısa süreli bir ayrılık bu. Bütün gazeteler aynı şeyi yazıyor. Yaptığın her şeyi bilmek istiyorum dedim. Benim için sürekli resim yap ve yemeklerini ye. Sarhoş olup kavga etmek, tutuklanmak gibi aptalca işlere de bulaşma sakın. Bir an önce eve dönmeni istiyorum. Edward'a, Ellen'in ve benim dikkatli olacağımıza dair bana söz verdirdi. Düşman birliklerinin yaklaştığını duyarsan Paris'e döneceğine söz ver. Söz verdiğimde de bana o gizemli bakışını atma Sophie. Önce kendini düşüneceğine söz ver. Tehlikede olabileceğini düşünürsem savaşamam dedi. Ne kadar güçlü bir kadın olduğumu biliyorsun diye cevap verdim. Döndü ve arkasındaki saate baktı. Uzaklardan bir yerden bir trenin delici düdük sesi duyuldu. Buhar ve yanmış yağ kokusu etrafımızı sarıp platformdaki kalabalığı gölgede bıraktı. Edward'ın mavi kasketini düzeltmek için uzandım. Ben de geri çekilip ona baktım. Nasıl da muhteşem bir adamdı benim kocam. Diğer erkeklerin arasında sanki bir devdi. Üniformasının içinde omuzlarının genişliği fark ediliyordu ve herkesten bir kafa boyu daha uzundu. İri yarı bir adamdı. Ona bakınca yüreğim kabarıyordu. Sanırım o zaman bile gideceğine inanmıyordum. Bir hafta önce benim guaj boyayla resmimi yapmıştı. Üst cebini gösterdi. Seni yanımda taşıyacağım. Elimle kalbime dokundum. Ben de seni. Ben de onun resmi olmadığı için içten içe hayıflanmıştım. Etrafıma bakındım. Vagonların kapıları açılıp kapanıyor, eller birbirine uzanıyor, parmaklar son kez kenetleniyordu. Ona, "Arkandan bakmayacağım Eduard," dedim. "Gözlerimi kapatacağım ve hayalinin gözümün önünden gitmesine izin vermeyeceğim." Başını salladı, anlamıştı. Aniden, "Önce sen git," dedi. Sonra beni kendine çekip dudaklarımdan öptü ve kollarını gövdeme sımsıkı sardı. Gözlerim kapalıyken ona sarıldım, onu içime çekip yokluğu boyunca burnumdan gitmeyecekmiş gibi kokusunu özümsedim. İşte ancak o anda gerçekten gideceğini anladım. Kocam gidiyordu. Artık dayanamayacağımı anladığımda yüzüme güçlü bir ifade takınıp geri çekildim. Yüz ifadesini görmek istemediğim için gözlerimi açmadan elini tuttum. Sonra döndüm ve kalabalığa karışıp ondan uzaklaştım. Neden trene bindiğini görmek istemediğimi bilmiyorum. O zamandan beri her an bunun pişmanlığını yaşıyorum. Eve vardığımda elimi cebime soktum ve bana sarıldığında oraya koyduğunu tahmin ettiğim bir kağıt parçası buldum. Kendini üniformalı, sırıtan iri bir ayı olarak çizmişti. Elini de benim narin, ince belime dolamıştı. Yüzüm ciddi ve makyajlıydı. Saçım da arkaya doğru toplanmıştı. Resmin altına kocaman, kıvrık el yazısıyla "Seninle tanışıncaya kadar gerçek mutluluğun anlamını bilmiyordum," yazmıştı. Liv gözlerini kırpıştırıp sayfaları düzgünce dosyaya yerleştirdi. Oturduğu yerde düşüncelere daldı. Sonra Sophie Lefebvre'in gülümseyen, suça ortak olduğu yüzünü gösteren resmini açtı. Monsieur Bessette nasıl haklı olabilirdi? Kocasına böylesine tapan bir kadın, ona sıradan bir erkek şöyle dursun, bir düşmanla nasıl ihanet ederdi? Olanlar gerçekten de anlaşılmazdı. Liv fotokopiyi kıvırıp notlarını çantasına koydu. Mo kulaklıklarını çıkardı. "Evet, St. Pancras'a yarım saat kaldı. Aradığını bulabildin mi?" Liv omuz silkti. Boğazı düğümlendiği için konuşamıyordu. Mo'nun simsiyah saçları geriye toplanmıştı ve yüzü bembeyazdı. "Yarın için endişeli misin?" Liv yutkunup hafifçe gülümsedi. Son 6 haftadır başka bir şey düşünmüyordu. Ne olursa olsun, "McCafferty'nin seni kullandığını sanmıyorum." "Ne?" "Yalancı ve kötü niyetli bir sürü kişi tanıdım. Paul onlardan biri değil. Sanırım kader gerçekten büyük bir oyun oynayıp ikinizi zıt taraflara attı. Ama resmimin peşine düşmemeliydi." Mo bir kaşını kaldırdı. "Öyle yaptığından emin misin?" Liv boğazı tekrar düğümlenmesin diye mücadele ederken hareket etmeye başlayan trenin penceresinden dışarıya baktı. Masanın karşısındaki süslü çift birbirlerine yaslanmıştı. Ellerini kenetlemiş, uykuya dalmışlardı. Sonradan düşündüğünde bunu nasıl yaptığına bir anlam verememişti. Mo, St. Pancras'ta Rani'nin evine gideceğini söyleyip Liv'e bütün geceyi internette benzer davaları inceleyerek geçirmemesi ve kokusunu dışarı yayıp herkesi zehirlemeden önce Camembert peynirini dolaba koyması yönünde talimatlar vermişti. Liv elindeki kötü kokulu peynir paketiyle boşalan meydanda durmuş, omzundan sarkan çantasıyla metroya doğru ilerleyen ufak tefek esmer arkadaşını izliyordu. Mo, Rannick'ten hem neşeli hem de içten bir tavırla bahsetmişti. İlişkileri farklı bir boyuta geçmiş gibiydi. Mo kalabalığın arasında gözden kaybolana kadar Liv olduğu yerde kaldı. Yolcular yanından gelip geçiyor, akın halinde taş basamaklara doğru ilerliyorlardı. Hepsi çiftler halinde kol kola, sohbet ederek birbirlerine anlamlı bakışlar atıyor, yalnız olanlarsa sevdiklerine kavuşmak için hızla evlerine gidiyordu. Liv onların alyanslarını ya da nişan yüzüklerini görüyor, tren saatleriyle ilgili konuşmalarını, içeceklerinden son bir yudum aldıklarını ya da "Beni istasyondan alır mısın?" gibi cümleleri duyuyordu. Fakat sıkılan, sefil haldeki yalnız insanlar hiç gözüne çarpmamıştı. Kalabalığın sadece kendi yalnızlığıyla dalga geçmek için burada toplandığına inanıyordu. "Ben de bir zamanlar sizden biriydim ve yine sizden biri olmanın nasıl bir duygu olacağını hayal bile edemiyorum," diye düşünüyordu. "Seninle tanışıncaya kadar gerçek mutluluğun anlamını bilmiyordum." Kalkış saatlerini gösteren tabelada şimdi yeni yerler vardı ve ön kısmı camlı kapla, dükkanlar Noel alışverişine çıkanlarla dolmuştu. Liv, "Eskiden olduğum kişiye dönüşmem mümkün mü?" diye düşündü. Ve bu sorunun yanıtı onu bütünüyle sersemletmeden önce valizini aldı ve yarı yürür, yarı koşar adımlarla metro istasyonuna gitti. Jake annesine döndükten sonra eve tuhaf bir sessizlik çökmüştü. Paul için ağır ve sarsıcı bir histi bu. Oğlunun birkaç saatliğine arkadaşına gittiğinde hissettiği sessizlikten çok farklıydı. Böyle zamanlarda eve hakim olan aşırı durgunluğa suçluluk duygusu da karışıyordu. Oğlunu en az 4 gün göremeyeceğini bilmek içini acıtıyordu. Paul mutfağı temizledi. Jake çikolatalı crispy yapmıştı ve pirinç patlakları mutfağın her yerine saçılmıştı. Ve oturup alışkanlıktan her hafta aldığı ancak hiçbir zaman okuma fırsatı bulamadığı pazar gazetesine baktı. Leonie'nin onu terk ettiği ilk zamanlarda en çok sabahın erken saatlerinden korkuyordu. Küçük Jake'in çıplak ayaklarıyla ve yamuk adımlarla kapıda belirip havaya dikilmiş saçları ve uykulu gözleriyle aralarında yatmak istediğini söylediği zamanları aslında çok sevdiğini anlamıştı. Oğlunun buz gibi ayaklarını, teninin sıcak ve yoğun kokusunu özlüyordu. Jake yatağın ortasına gömüldüğü anda bütün sorunlarını unuturdu. Ama ayrılıktan sonraki ilk aylarda yalnız uyandığı her sabah Paul, oğlunun hayatından bir güne daha tanık olamayacağını düşünmeye başlamıştı. Küçük maceralar ya da kazalar, gelecekte nasıl biri olacağının ilk işaretlerini veren ufak tefek olaylar yaşanacak ama Paul bunları göremeyecekti. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Paul artık sabahları daha iyi uyanıyordu. Ama oğlunun Leonie'nin yanına döndüğü o ilk birkaç saat hala keyifsiz geçiyordu. Şimdi bir iki gömlek ütüleyecekti. Belki sonra spora gider, duş alır, yemek yerdi. Bu birkaç şey akşamını şekillendiriyordu. Ardından birkaç saat televizyon izleyecek, davayla ilgili her şey tamam mı diye dosyalarına göz atacak, sonra da yatacaktı. Tam da gömleklerini ütülemeyi bitirmişti ki telefon çaldı. Jenny, selam dedi. Paul karşısındakinin kim olduğunu bildiği halde kiminle görüşüyorum diye sordu. Benim Jenny, yarın için hazır mıyız diye sormak istedim. İyi durumdayız dedi Paul. Sen bütün belgeleri inceledi. Avukat da yeterince hazırlıklı. Olabildiğince iyi durumdayız. Resmin en başta nasıl çalındığını öğrendik mi? O konuda fazla bilgimiz yok ama kafalarda büyük bir soru işareti bırakacak üçüncü şahıslara ait yazışmalar var. Hattın diğer ucunda kısa bir sessizlik oldu. Brick ve Swanston kendi takip ajanslarını kuruyorlar. Kim? Müzayede evi. İşlerini genişletiyorlar. Arkaları da sağlam. Lanet olsun. Paul masasındaki belgelere göz attı. Eserlerle ilgili olarak diğer ajanslarla görüşmeye bile başlamışlar. Sanat eserleri ve antikalar departmanının eski üyelerini de kapmışlar. Paul, Jenny'nin bunu söylerken ne ima ettiğini anlamıştı. Geçmişte dedektiflik ya da polislik yapan herkesi henüz bana bir şey teklif etmediler. Kısa bir sessizlik oldu. Paul, kadının ona inanıp inanmadığını merak ediyordu. Bu davayı kazanmalıyız Paul. Açık ara önde olduğumuzu göstermeliyiz. Kayıp hazinelerin bulunup iade edilmesi için ilk akla gelen kişiler olmalıyız. Anlıyorum dedi Paul. Ben yalnızca ne kadar önemli olduğunu bilmeni istedim. Şirket için yani. Dediğim gibi Jenny, kimse bana bir teklifte bulunmadı. Kısa bir sessizlik daha oldu. Tamam. Jenny biraz daha konuşup hafta sonunu nasıl geçirdiğini, aile ziyaretini, Devon'da davet edildiği düğünü anlattı. Uzun zamandır bu düğünden bahsettiği için Paul, Jenny'nin onu da davet etmek istediğinden kuşkulanmıştı. Bu yüzden hemen konuyu değiştirdi ve sonrasında da telefonu kapattılar. Paul biraz müzik açıp aşağıdaki caddenin gürültüsünü bastırmak için sesini yükseltti. Bu uğultu, batı yakasının canlı yaşam tarzı her zaman hoşuna gitmişti ama eğer morali yerinde değilse neşeli seslerin pazar gecelerine özgü melankoliyi daha da arttırmaktan başka işe yaramadığını yıllar içinde öğrenmişti. Ses düğmesine bastı. Sıkıntısının sebebini biliyordu ama bununla yüzleşmek istemiyordu. Değiştiremeyeceği bir şeye kafa yorması anlamsızdı. Kapının çaldığını duyduğunda saçını yeni yıkamıştı. Söylenerek bir havluya sarındı ve yüzünü sildi. Aşağıya havluyla inebilirdi ama gelenin Jenny olduğuna dair içinde bir his vardı. Bunun bir davet olduğunu düşünmesini istemiyordu. Tişörtünü nemli vücuduna geçirip merdivenleri inerken bir yandan da ne bahane uyduracağını düşünüyordu. Affedersin Jenny, ben de tam çıkıyordum. Evet, bu konuyu ofiste konuşmalıyız. Toplantı düzenleyip herkesi çağırmalıyız. Jenny, gerçekten harikasın ama bence bu iyi bir fikir değil. Affedersin. O son cümle dudaklarından dökülecekken kapıyı açtı. Gelen Jenny değildi. Liv Huston. sımsıkı tuttuğu valiziyle kaldırımın ortasında duruyordu. Tepesindeki Noel ışıkları gecenin karanlığında ışıldıyordu. Valizini ayak ucuna bıraktı, solgun, ciddi yüzünde ona söyleyeceklerini unutmuş gibi bir ifade vardı. Levin hala konuşmadığını gören Paul, "Duruşma yarın başlıyor," dedi. Gözünü ondan alamıyordu. "Biliyorum. Birbirimizle konuşmamalıyız." "Haklısın. İkimizin de başı derde girebilir." Paul orada öylece durmuş bekliyordu. Levin gergin yüzü, kalın siyah paltosunun yakasıyla çevrelenmişti. Ve aklından Paul'ün bilmediği milyonlarca konuşma geçiyormuş gibi gözleri titreşiyordu. Paul tam af dilemek için söze başlıyordu ki Liv ondan önce davrandı. "Bak, çok anlamsız duyulduğunu biliyorum ama şu duruşmayı unutmamız mümkün mü? Bir geceliğine." Sesi çok kırılgandı. "Yine birbirinden hoşlanan iki kişi olabilir miyiz?" Sesinin hafiften titremesi Paul'u etkilemişti. Paul McCafferty bir şey söylemeye niyetlense de susup Liv'in valizini evin koridoruna çekti. İkisinden biri fikrini değiştirmeden önce Paul onu kendine çekip kollarını gövdesine sımsıkı sardı ve dış dünyayı tamamen unutuncaya kadar öylece kaldılar. "Hey uykucu!" Liv nerede olduğunu kavramaya çalışıp doğruldu. Paul yatakta oturmuş bir fincana kahve dolduruyordu. Onu Liv'e uzattı. Paul şaşılacak derecede canlı görünüyordu. Saat 6.32'yi gösteriyordu. "Kızarmış ekmek de getirdim. Öncesinde belki eve uğramak istersin diye düşündüm." Öncesinde. Duruşma öncesinde. Liv bu düşünceyi iyice özümsemek için bekledi. Gözlerini ovuştururken Paul beklemiş, sonra uzanıp onu öpmüştü. Liv onun dişlerini fırçaladığını ve kendinden emin halini fark etmişti. Fakat Liv öyle değildi. "Kızarmış ekmeği nasıl istediğini bilemedim. Umarım reçel iyidir." Paul ekmeği tepsiden aldı. "Jack de böyle sever. %98 oranında şeker." "Teşekkürler." Liv gözlerini kırpıştırıp kucağındaki tabağa baktı. En son ne zaman birinin yatağına kahvaltı getirdiğini anımsamıyordu. Bakıştılar. Liv geceyi hatırlayıp "Aman tanrım," diye düşündü. Diğer bütün düşünceler ortadan kaybolmuştu. Ve aklından geçeni okumuş gibi Paul'ün gözlerinin kenarı kırıştı. Liv, "Tekrar yatağa gelecek misin?" diye sordu. Paul yanına uzandığında sıcak ve sert bacakları Liv'in bacaklarına dolandı. Liv de Paul'ün kolunu uzatabilmesi için hafifçe doğruldu ve ona yaslanıp anın tadına varmak için gözlerini kapattı. Paul sımsıcaktı ve hala uyku kokuyordu. Liv yüzünü onun tenine gömüp öylece kalmak, ciğerleri Paul'ün küçük molekülleriyle doluncaya kadar onu içine çekmek istiyordu. O an aklına ergenlik döneminde çıktığı bir çocuk gelmişti. Liv ona tapardı. Öpüştüklerinde ise çocuğun teninin, saçlarının, bütün vücudunun hayalindeki gibi kokmadığını fark etmişti. Onun en önemli parçası sanki Liv'in kendinden uzaklaştıracak kimyasal bileşenlerden oluşmuştu. Paul'ün teni ise bambaşkaydı. Liv orada öylece uzanıp gerçekten de muhteşem bir kokuymuş gibi onu içine çekebilirdi. "İyi misin?" "İyiden de öte," dedi Liv ve kahvesinden bir yudum içti. "Pazar akşamlarını sevmeye başladım. Nedenini hayal bile edemiyorum." "Pazar akşamlarının değeri bilinmiyor bence." "Beklenmedik ziyaretçilerin bu kadar iyi hissettirdiğini bilmiyordum. Senin de Yehova şahidi olduğundan kuşkulanmaya başlamıştım." Paul düşündü. Tabii Yehova şahitleri senin dün gece yaptığını yapsa sanırım daha fazla kabul görürlerdi. "Onlara söyle o halde." "Söylemeliyim." Uzun bir sessizlik oldu. Dışarıdan geçen çöp kamyonunun sesini, devrilen çöp kutularının boğuk gürültüsünü dinlerken uyumlu bir sessizlik içinde kızarmış ekmeklerini yediler. "Paul, seni özledim Liv," dedi. Liv de başını çevirip ona yaslandı. Dışarıda iki kişi yüksek sesle İtalyanca konuşuyordu. Uzun süredir pençesine düştüğünün farkına bile varmadığı bir sıkıntıdan kurtulmuş gibi Liv'in kasları keyif verici bir şekilde ağrıyordu. Çoktan unuttuğu biri gibi hissediyordu kendini. Mo'nun buna nasıl bir yorum getireceğini düşündü ve yanıtı şimdiden bildiği için gülümsedi. Sonra Paul'ün sözcükleri sessizliği bozdu. "Liv, bu davanın seni iflasın eşiğine getirmesinden korkuyorum." Liv kahve bardağına baktı. "Liv, davadan bahsetmek istemiyorum. Detaylarını konuşacak değilim. Yalnızca endişelendiğimi söylemek istiyorum." Liv gülümsemeye çalıştı. "O halde endişelenme. Henüz kazanmadınız." "Sen kazansan bile masraflar çok yüklü. Birkaç defa bu noktaya geldiğim için sana neye mal olacağını biliyorum. Paul fincanını bırakıp Liv'in elini tuttu. Bak, geçen hafta Lefevre ailesiyle özel bir görüşme yaptım. Ortağım Jane'in bundan haberi yok. Onlara senin durumundan, resmi vermek istemediğinden bahsettim. Ve onları uygun bir anlaşma yapmaya ikna ettim. 6 haneli ciddi bir anlaşma bu. Bugüne kadar yaptığın harcamaları karşılar ve elinde de bir miktar kalır. Liv kenetlenmiş ellerine bakıp kendisininkini çekti. Geri çekilmemi mi sağlamaya çalışıyorsun? Sandığın sebepten değil. Bu ne demek oluyor? Paul bakışlarını uzaklara dikti. Bir şey buldum. Liv kısmen hareketsiz kalmıştı. Fransa'da mı? Paul ne kadarını ona söyleyeceğine karar vermeye çalışırken dudaklarını büzüştürdü. Bir zamanlar senin resmine sahip olan Amerikalı bir gazetecinin yazdığı eski bir gazete makalesini buldum. Resmi Daco yakınlarında bulunan çalıntı sanat eserleri sanat bir dükkandan aldığını yazmış. Yani bu eserlerin hepsi çalınmış. Dolayısıyla resmin illegal şekilde alınıp Almanların eline geçtiğine dair iddiamızı güçlendiriyor. Bu önemli bir varsayım. Aynı zamanda sonradan satın alanları da etkiliyor. Öyle mi diyorsun? Liv, ben bu işte iyiyim. Henüz işin yarısındayız ve eğer başka kanıtlar varsa onları da bulabilirim. Liv daha da geriliyordu. Sanırım buradaki en önemli kelime eğer. Liv elini çekti. Paul ona bakmak için hafifçe kıpırdandı. Bak, bunu anlamıyorum. Durumun etik açıdan doğru ya da yanlış olması bir yana, neredeyse yok pahasına aldığı resmin kuşku uyandıran bir geçmişi olduğunu öğrenmesine rağmen gerçekten de çok zeki olduğuna inandığım bir kadının onu yüklü bir para karşılığında neden geri vermek istemediğini anlamıyorum. Kendi ödediğinden kat kat fazla bir paraya hem de. Bunun parayla ilgisi yok. Ah yapma Liv, ben açıkça görülen bir şeyden bahsediyorum. Bu davaya devam edip kaybedersen 100 binlerce sterlin kaybedeceksin ve evinden olacaksın. Dahası sigortanı da kaybedersin. Hepsi bir resim uğruna, öyle mi? Sophie onlara ait değil. O insanlar onu umursamıyor. Sophie Lefevre 80 küsur yıl önce öldü. Resmin nerede olduğu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Liv yataktan kalkıp pantolonunu aradı. Gerçekten anlamıyorsun değil mi? Pantolonunu giyip öfkeyle fermuarını çekti. Tanrım, hiç de düşündüğüm gibi bir adam değilmişsin. Hayır, ben sadece bir hiç uğruna evini kaybetmeni istemeyen bir adamım. Ah olamaz, unutmuşum. Bu saçmalığı başlatan adam da sendin zaten. Sence ben yapmasam başkası yapmaz mıydı? Bu dolambaçsız apaçık bir dava Liv. Bu konuyla ilgilenecek bir sürü kuruluş var. Bitti mi? Liv sütyenini giyip kazağını kafasından geçirdi. Lanet olsun bak, bu konuyu düşünmeni istiyorum. Ben bazı prensipler uğruna her şeyini kaybetmeni istemiyorum. Ah doğru ya, bu yüzden beni arayıp durmuştun, doğru. Paul sinirlerine hakim olmaya çalışırcasına alnını kaşıdı. Sonra başını iki yana salladı. Biliyor musun, bunları bir resim uğruna yapmıyorsun bence. Hayatına devam edemediğin için yapıyorsun. Resimden vazgeçmek, David'i geçmişte bırakmak demek ve bunu yapamazsın. Ben hayatıma devam ediyorum. Devam ettiğimi biliyorsun. Dün gece ne yaptığımı sanıyorsun? Paul ona baktı. Açıkçası bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Liv onu itip kapıya yöneldiğinde